gerçekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için. Yemek yeri, adım yeri, güzel yemek. Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınındayız. Bugün 2 Temmuz 2020 Perşembe. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Hemen sizlerle iletişim yollarımızı paylaşalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, koronavirüs sürecinde evlerine kapanan insanlar için balkonlar yeni bir anlam, yeni bir önem kazandı. Hayatın Sesleri'nde bugün salgın sürecinde değişen balkon kültürümüzü, balkonun sosyal ve kültürel anlamı üzerine sohbet edeceğiz. Yapımcı ve yönetmen Muhammed Murat Arslan telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Ardından bugün Huzur Hayat köşemiz var. Huzur Hayat köşemizde bugün anne ve babaların göz bebekleri çocuklarımızın anne ve babaları üzerindeki haklarını konuşacağız. Aynı zamanda Diyanet TV ekranlarında başlayan yaz Kur'an kursu üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Hayatın Sesleri başladı. Bizden ayrılmayın.
Lanetler yağdır, beni hatırla.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, pandeminin balkona yüklediği bir anlam var. Balkon bizler için ne ifade ediyor? Bu pandemi sürecinde hepimiz evlerimize kapanmıştık ve uzun bir zaman evlerimizde geçirdik bu zamanı. Balkonlar bizim için pek çok şey ifade ediyor aslında. Bu konuyu konuşacağız. Yapımcı ve yönetmen Muhammed Murat Arslan telefon attığımızda. Muhammed Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Nasılsınız? Nasıl geçiyor günler?
Teşekkür ederim. İyi geçiyor, güzel geçiyor. Sizler evet. Nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok şükür. Yeni normalleşmeye, alışmaya çalışıyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak.
Öyle umut ediyoruz, öyle temenni ediyoruz.
Evet. Bu salgın sürecinde evlerimize kapandık, evde vakit geçirmeye çalıştık. Hayata açılan bir pencere de aslında balkonlar, değil mi? Balkon bizler için neler ifade ediyor ve bunun yanında pandeminin balkona yüklediği misyon nedir?
Alo.
Alo, duyabiliyor musunuz beni?
Bir hat kesildi. Evet, duyuyorum.
Hı hı. Ben sorumu tekrarlayayım size isterseniz.
Buyurun.
Balkon bizler için neler ifade ediyor ve bu pandemi sürecinde balkonun bizlere yüklediği misyon nedir?
Efendim, öncelikle balkonlar mimari anlamda binaların genellikle dışa doğru olan açık havalı bölümü şeklinde tanımlanır. Tabii bu mimari anlamın yanında pandemi sürecinde biz bir de bunu mecazi bir anlam yükledik. İşte koronavirüs döneminde, pandemi döneminde bu yıkıcı etkiyle derinden etkilenen devletlerin başında İtalya geldi. Hı hı. Mücadelenin karantina ile sürdürülmeye başlamasının ardından eve kapanan insanlar balkonları bir çıkış noktası olarak kullandı. Hepimizin bildiği işte İtalya'da insanlar balkonlarında müzik yapmaya başladılar. Ve bu misyon, balkonun bu misyonu dalga dalga dünyanın her yerine, herhangi bir coğrafya gözetmeksizin her yerine dağıldı. Ve balkonlarda insanlar çeşitli şeyler yapmaya başladılar. Hı hı. Bir nefes alma alanına dönüştü herkes için. Çünkü ortada bir küresel bir ortak düşman vardı. Ve bu düşmana karşı ortak motivasyon unsuru da balkonlar oldu.
Evet.
Böylece balkon bir metafora dönüştü ve hepimiz için çok daha önemli bir noktaya yükseldi anlam olarak. Evet. Ve aynı zamanda da bir metafora dönüştü. Ortak kaderin paylaşıldığı bir mekan halini aldı. Yani fiziksel anlamında, mimari ve yapı unsuru anlamının ötesinde bir misyon yüklendi. Hı-hı. Pandemiyle birlikte.
Aslında balkonun kavramını biraz daha genişletebiliriz diye düşünüyorum. İşte hava alma yeri, sefa sürme yeri, uyuma yeri, çiçek ve saksıda sebze yetiştirme yeri, değil mi?
Evet, şimdi balkonlar tabii insandan insana kullanım şekli, fonksiyonu değişiyor. Ama özellikle bizde olan balkonların çok farklı misyonlarını görüyoruz. Burada o kadar ciddi anlamda işte bitki yetiştiriciliğinden tutun, efendime söyleyeyim çiçek yetiştiriciliğine kadar birçok dalda biz balkonları kullanıyoruz. Özellikle annelerimiz bu hususta oldukça mahirler balkonlara misyon yükleme anlamında. Hatta şöyle, bazı balkonlara gittiğimizde aslında balkonların küçük bir bahçe olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkes kendince balkonuna bir misyon yüklemiş ve o şekilde balkonlarını kullanmaya devam ediyor.
Evet, aslında pandeminin iyi etkileri de oldu diye düşünüyorum. Çünkü erkekler iyi birer aşçı oldular, iyi birer çiftçi oldular.
Evet.
İşte hiç yapmadıkları yemekleri yapmaya başladılar mutfakta. Sonra ekip biçtiler saksılarda, domates yetiştirdiler, biber yetiştirdiler, efendim soğan yetiştirdiler ve onları evet, güzelce afiyetle yediler. Bunun hazzı da bir başka aslında.
Tabii ki, tabii ki. Aynı şekilde balkonlar da o şekilde oldu. Birçok yüklük olarak balkonu kullanan insanlar aslında balkonlarını temizleyip oraya bir yaşam alanı kurmaya başladılar. Küçük sebze yetiştiriciliğine başladılar. Burayı bir nefes alma alanına çevirdiler. Bu da oldukça hani pandeminin bir kazanımı gibi oldu balkonlara yüklenen misyon anlamında. Bu da oldukça kıymetliydi aslında.
Muhakkak. Bu pandemi evet, insanları üretmeye teşvik etti. Tabii bu üretim evet, de insanlara bir hayli haz veriyor.
Evet.
Devamını diliyoruz. Peki,
öyle umuyoruz.
Tarihte balkona ilk kez hangi tarihlerde başlıyoruz? Ülkemize ne zaman görülmeye başlandı?
Balkonların tarihini aslında çok geriye götürebiliyoruz. Antik Yunan'dan itibaren balkonlara rastlanıyor. Özellikle bu antik tiyatrolarda balkonların varlığını biliyoruz. Ancak Rönesans'la birlikte balkonların popülerleşmeye başladığını biliyoruz. 19. yüzyılda da Avrupa'da apartmanlaşmanın da etkisiyle balkonlar artık binaların ayrılmaz bir yapı unsuru haline geliyor. Hem estetik açıdan hem fonksiyonel açıdan pek çok farklı üretimlerini görüyoruz. Peki, ülkemizde de balkonların seyri esasında bizim için çok yeni. Bizde balkon çok sonradan giren bir şey dünyamıza, bizim dünyamıza.
Hı hı.
Normal şartlarda Türk evi plan tipi dediğimiz o plan tipinde balkon herhangi bir şekilde yer almıyor. Ancak modernleşme hareketiyle ve batılılaşma hareketiyle birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bize de balkonlar girmeye başlıyor. Peki balkon unsuru yokken bizi bunu karşılayacak bir terimimiz var mıydı? Evet, yani Türk evi dediğimiz içerisinde yapı, mimari, felsefe gibi birçok unsuru bağlanan bir sivil mimari manzumemiz söz konusu bizim. Bu manzumenin içerisinde hayat dediğimiz balkonun misyonunu karşılayacak bir unsur var. Hayat nedir? Bahçeye açık, yoğun olarak kullanılan gölgeli, büyük bir galeri aslında, çok kullanışlı bir alan olarak geçiyor.
Hı hı.
Tam tanımı da bu şekilde esasında. İşte mesela Cengiz Bektaş bunu şöyle şu şekilde ifade ediyor. Yabancı gözlerden korunmuş, yarı gölge, doğaya doğrudan açık bir oylumdur. Ortak kullanım yaşam alanıdır şeklinde. Yani hı hı, evin bahçeye bakan cephesi, burada bir açık havalı bölüm var ve çok daha mahrem. Bugün bizim kullandığımız balkonlar gibi kamusal anlamda bir şey ifade etmiyor. Dışarıya doğru açık değil, içeride var oluyor. Tabii bir de bizim Türk evi plan tipinde cumbalara biraz rastlıyoruz. Çünkü balkonlar aslında hem evlerin içerisinde hem de evlerin dışarısında, yani hem bir mahrem hem de bir kamusal alanın parçası. Dolayısıyla bu yönüyle mesela bizim cumba dediğimiz dışarıya, sokağa doğru taşan evin bölümüyle aslında biraz özdeşleştirilebiliriz.
Evet.
Biliriz. Bu bakımdan da bize benzeyen yönü Türk sivil mimarisinde, Türk evinde balkon unsuruna eski dönemlerde rastlamıyoruz ama modern anlamda özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de balkonların batılılaşma etkisiyle hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz.
Evet. Ben şunlarla da karşılaşıyorum. Eski köy evlerinde, köylere gittiğim zaman tanıklık etmiştim. Kerpiçten yapılmış evlerin tahtadan balkonları olurdu ve onlar da tahta ayaklarla desteklenirdi. Dışa doğru açılan bir balkon.
Evet. Evet. Ya bu çok farklı coğrafyalarda çok farklı şekillerde görülebiliyor. Bugün bizim anladığımız klasik manasıyla apartmanlarımızdaki balkonların dışında çok farklı üretimler söz konusu. İşte kerpiç dediğimiz oranın yapı malzemesi farklı, ona göre üretiliyor. Bir başka işte atıyorum Karadeniz'de veya işte Akdeniz'de, Ege'de hepsinin farklı farklı üretimlerini görüyoruz.
Evet, günümüzde aslında balkonlar da modernlik kazandı. Şimdiki binalarda gördüğümüz balkonlar bir hayli değişik. Raylı sistem camlar takılıyor ve bu balkonlardan kışında istifade ediliyor.
Evet, yani bir kış bahçesi misyonuna çevriliyor ama şöyle de bir durum söz konusu. Mesela birçok insan balkonlarını evlerinin oturma odalarına, salonlarına, mutfaklarına katıyorlar. Ama işte burada metrekareden kazandığı şeyi aslında şu anda ne kadar yanlış yaptığını görüyor insanlar. Keşke, ben çok fazla duydum. İşte evini evinin balkonunu salonuna katmış, salondan metrekare kazanmış ama artık bir balkonu yok. Pandemi sürecinde keşke katmasaydım diyor. Hı hı. Mesela yine aynı şekilde Fransız balkonlarına da çok ciddi bir eleştiri getirildi. Çünkü bir hayat alanı sunmuyor bu balkonlar bize. Sadece bir estetik görünüm sağlıyor. Estetikten ziyade bugünlerde özellikle pandemi sürecinde nefes alma misyonunu yerine getirebildiği ölçüde balkon kıymetli. Herkes de muhtemelen bundan sonraki bütün bina üretimlerinde balkon ana unsur olarak binalarda yer alacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Muhammed Bey, siz de hatırlarsınız, ilkokuldayken resim dersinde resim çizerdik. Bir ev çizdiğimiz zaman mutlaka onun bacasını kondururduk ve bacasının üzerine de dumanını tüttürürdük. Bilirdik ki o dumanın tütmesi bu evde yaşam olduğu anlamına geliyor.
Evet.
Öyle bir güzelliği vardı. Şimdi bu balkonlar da aynı şeyi ifade ediyor olabilir mi? Bu evde hayat var, bu evde ehli keyif, keyfine düşkün insanlar var diyebilir miyiz?
Evet, Enis Batur balkon cesur körfez diye bir yazı yazmıştı bundan çok önce. Balkonu tanımlarken ona düş odası ismini takıyordu. Belki de bizim yani bu düş odası tabiri balkon için oldukça böyle naif bir ifade. Belki de biz çocukken o çizdiğimiz balkonlarda balkona biz kendi kendimize düş odası misyonu
istemiştik.
O yüzden evet. O yüzden belki de bize bu kadar sıcak, bu kadar yakından geliyor ki bir çocuk olarak biz onu atlamıyoruz, çizmekten de çekinmiyoruz.
Ah, hele bir de balkonunuz denize bakıyorsa ya da ormana bakıyorsa,
tabii,
o yeşillikler içerisinde, o güzel denizin dalgaları içerisinde şiirler yazılır, öyküler, hikayeler yazılır, neler neler yazılır değil mi?
Pek tabii, pek tabii. Yani buradan mesela Orhan Pamuk'un balkonuna geçiş yapabiliriz. Orhan Pamuk'un Cihangir'deki evinde boğaz manzaralı bir balkonu var ve hatta bu başlıkla bir üretim yapıyor kendisi. Bir kitabı var, Balkon diye. Oradan çektiği fotoğrafları yayınladığı bir Balkon Kitap isimli bir kitabı var. Pek tabii onun balkonu boğazı görüyor. Hepimizin gıptayla bakacağı, belki hayalini kuramayacağımız bir balkon. Fakat Orhan Pamuk balkonu anlatırken daima kendisinin bir kaçış mekanı, bir ilham kaynağı olduğunu söylüyor. İşte dediğiniz gibi manzaraya bakıp şiirler yazmak gibi bir şey aslında. Orhan Pamuk tıkandığı zaman balkona çıkıp orada ilham aldığını, kendi ruhuna döndüğünü, benliğinden sıyrıldığını söylüyor. Bu açıdan da aslında ilginç bir örnek oldu Orhan Pamuk ve sizin örneğiniz.
Evet. Peki bu balkonu sanatın başka hangi alanlarında görmekteyiz?
Balkonu sanatın aslında birçok alanında metafor olarak görmekteyiz. Bu pandemiyle birlikte gelişen bir muhteva değil balkonla ilgili. Daha öncesinden de oldukça fazla üretim var. Örneğin çok ünlü Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inde en can alıcı sahne balkonda yaşanır mesela. Ki balkon burada metaforlaşmıştır. Daha sonraki metinlere de etki etmiştir. Yine aynı şekilde çok fazla balkonla ilgili tiyatro oyunu olduğunu biliyoruz, roman olduğunu biliyoruz. Direkt balkon başlığıyla ilgili. Bunun yanında mesela Edward Manet'in balkon tablosunu biliyoruz ki çok meşhurdur bu. Yine İtalyan bir ressamın sokağın bütün gürültüsü içinde diye 1911 tarihli bir resmi vardır. İşte burada bir kadın balkon demirlerine sıkı sıkı sarılır ve etrafında oldukça çarpıcı renklerle dinamik bir kompozisyon oluşturulur burada. Evet. Resim tarihinin önemli yapıtlarındandır bunlar. Yani sanatın birçok alanında biz balkonun varlığını biliyoruz.
Evet.
Özellikle resimde, tiyatroda, edebiyatta görebiliyoruz bunları.
Evet. Bu COVID-19 pandemisi dünyayı derinden etkiledi. Pek çok şey değişti ve bundan sonra da bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışacağız. Peki bu COVID-19 sizce balkona yansıyacak mı? Yani COVID-19'a yansımaları olacak mı balkonun?
Tabii ki. Yani sanat üretimleri zaten çatışmalardan doğar. Bu bakımdan da özellikle koronavirüsün de özelinde balkonlarla ilgili çok fazla üretim olacağını düşünüyorum yakın zamanda. Çok uzak bir tarihte değil. Çünkü neden? İlk defa böyle ciddi anlamda bütün dünyanın ortak bir düşmanı var ve hafıza mekanlarımız balkonlar. Dolayısıyla balkonlar bu çatışmanın hissedildiği yer olarak görülüyor. Bu da mutlaka şimdiden bu arada başlamaya, bu yapıtlar yavaş yavaş verilmeye başladı. Bununla ilgili senaryolar yazıldığını duymaya başladık. Belgeseller çekileceğini duymaya başladık. Yavaş yavaş daha hiç böyle henüz içerisindeyken bile böyle bu şekilde bir hareketlilik söz konusuysa bittiğinde de mutlaka balkon üzerine, koronavirüs üzerine çok fazla şey üretileceğini tahmin ediyorum.
Evet. Pek çok sanata yansımaları olacak diyorsunuz.
Pek çok şiire, edebiyata, sinemaya, resme ciddi anlamda, hatta müziğe çok ciddi anlamda yansıyacağını ve burada balkon teması üzerinde üretimler olacağına neredeyse eminim diyebilirim yani.
Evet. Bir de balkon konuşması diye bir tabir var. Bunu nasıl görüyoruz? Yani kimler balkon konuşması yapmış?
Balkon konuşmaları aslında son dünya siyasi tarihinin son 100-150 yılında oldukça aktif kullanılan bir unsur. Bizde de öyle, dünyada da öyle. Örneğin işte bir Vatikan'da, işte Vatikan Bazilikası'nda Papa Katolik dünyasını balkondan selamlar ve bu balkonun kendisine ait ritüelleri vardır. Kendisine ait bazı yapılması gereken şeyler vardır ki tam balkon o noktada bir seremoniye dönüşür. Mesela bizde de bunun bir örneğini görüyoruz. Milli Mücadele döneminde halkı bilinçlendirmek ve düşmana karşı ortak bilinç oluşturabilmek maksadıyla Halil Edip'lerden tutun da başka entelektüellere kadar balkon konuşmalarını yaptığını biliyoruz. Mesela Sultanahmet'te bir konuşma söz konusudur. Bunun dışında da başka yerlerde de vardır. Bizim yakın siyasi tarihimizde de biliyorsunuz bir seri halini almıştır. Bu açıdan da balkon ilginç bir siyasal iletişim dili oluşturmuştur. Bunu da anekdot olarak eklemekte fayda var diye düşünüyorum.
Geçmişten günümüze bir mesaj alıp verme aracı olarak kullanılmış. Kesinlikle. Ve insanlara hitap etmenin bir başka yolu diyebiliriz.
Kesinlikle. Farklı bir misyonda insanlara mesaj verme dili, bir zemini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Ben balkonlu bir evde büyümedim. Bizim evimiz müstakil bir evdi ve bahçeliydi. Bana sorarsanız balkonlu bir ev mi yoksa bahçeli bir ev mi? Ben bahçeli evi tercih ederim. Siz ne dersiniz?
Ben bu konuda hayata dönelim derim. Hayat az önce açıklamış olduğum işte Türk evindeki bahçe cephesini gören açık alan. Keşke bugün hayata dönebilsek, keşke doğayla ilişkimiz kopmasa. Ben de şahsi olarak bahçeli bir evde büyüdüm. Daha sonra üniversite yıllarımda apartmana taşındığımda çok ilginç gelmişti. Yani bir başkasının kapısına açılması, kendi kapınızın toprağa açılmaması, bu benim için oldukça büyük bir travmaydı. Tabii daha sonra atlattık ama şimdi şeyi diyoruz, en azından balkonlarımız var. Gönül ister ki hayata dönelim ve ancak bu kısa vadede ve orta vadede çok mümkün görünmüyor ama bunu hedefleyebiliriz. Tarihten ilhamla bunu hedefleyebiliriz. Dediğim gibi bana da şu anda kalsa bir bahçeli evde kapımın toprağa açıldığı bir yerde oturmak isterim.
Değil mi? Yani o toprağa basmanın hazzı bir başka.
Tabii ki.
Hem çok sağlıklı, elektriği toprağa veriyoruz. Evet. Fakat hiç yoktan iyidir balkonlu ev. Bu süreçte hiçbir yere çıkamadık ama gökyüzüyle buluşmanın, hava almanın bir yoluydu, bir mekanıydı balkonlar.
Evet, aslında biz onu arıyoruz. Balkonda da küçük küçük bunların nüvelerini oluşturmaya çalışıyoruz. İşte gökyüzünü görmeye çalışıyoruz. İşte küçük küçük saksılarda bitkiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Esasında o bahçenin hazdını küçük küçük serpiştiriyoruz balkonumuza. Balkonu da aslında sevmemizin sebebi birazcık da bunlara olan özlemimizdir diye düşünüyorum. Bu nefes alma misyonu o açıdan bununla ilişkilendirilebilir.
Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim.
Görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Keyif
İyi
aldık.
İyi günler diliyorum.
Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, yapımcı ve yönetmen Muhammed Murat Arslan telefon attığımızdaydı. Kendisiyle balkon kültürümüzü konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Yenişte yokuşta ata binmezdim, zülküfün kurşuna boyun eğmezdim. Sayanımdan değseydi belki de
Hayat.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizde devam ediyor. Geleceğimizin emanetçileri, göz bebeklerimizin, göz aydınlıklarımız onlar, çocuklarımız. Onların anne babaları üzerindeki haklarını konuşacağız. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar telefon attığımızda. Aynur Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, çok teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Allah cümlemize afiyetler versin.
Amin, amin inşallah.
Hocam, evladın ana baba üzerindeki hakları nelerdir?
Şimdi genelde hep bu soru anne babanın çocuklar üzerindeki hakları şeklinde yansıtılır.
Evet.
Aslında hak dediğimiz kavram iki taraflıdır. Yani önce çocuğun anne babası üzerinde hakkını zikretmemiz lazım. Sonra anne babanın çocuğu üzerindeki hakkıdır.
Hı hı.
Şimdi çocuklarımız tabii ki bizim için Allah'ın verdiği bir nimettir. Allah'ın emanetidir. Bu şekilde zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. O zaman ve bizim için bir imtihan vesilesidir. Eğer bu bir emanetse, bu bir imtihan vesilesi ise bizim çocuğumuza karşı davranışımız, onu nasıl yetiştireceğimiz bizim nasıl ki çocuk dünyamız için bir mutluluk kaynağıysa İnşallah bu tutumumuz bizim için çocuğumuzu ahiretteki mutluluk kaynağımıza çevirecektir.
İnşallah.
Geleceğimizin tohumu olarak bakarız. Bu hem aile için bu böyledir hem toplum için böyledir. O zaman çocuğumuza karşı bizim görevlerimiz ya da çocuğumuzun bizim üzerimizdeki hakkı o tohuma nasıl davrandığımızla ilgilidir. O tohuma gereken önemi gösteriyor muyuz? Hani maddi bir tohum için nasıl emek istiyorsa büyümesi için güneş, toprak ve suya muhtaçsa çocuklarımızın da geleceğimizin tohumu olan o çocuklarımızın da bizden emek istediğini unutmamamız. Sadece maddi olarak değil maddi ve manevi olarak yetiştirmenin bir anne babanın çocuğu üzerindeki görevi olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hadis-i Şerif'te de zaten Peygamber Efendimiz çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır diye biz anne babaları bu konuda uyarır. Bu ne demektir? Ha sakın unutma. Bu çok önemli bir nimettir. Nimet ne kadar büyükse onun ona karşı görevimiz de o kadar önemlidir anlamına geliyor. Biz burada bir anne baba olarak inanan insanlar olarak şunu kendimize sormamız lazım. Biz Allah'ın bir emaneti olarak elimize aldığımız yavrumuzu nasıl bir evlat olarak yetiştireceğiz? Bu noktadaki hedefimiz ne? Biz iyi bir insan olmasını, güzel bir Müslüman olmasını hedefliyorsak o zaman o noktada çocuğumuzun iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmak için yetiştirme noktasında ona helal lokma yedirmeyi, hakikati öğretmek gibi bir takım hedeflerimiz olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu helal lokmayla yetiştirmenin bir şey olduğunu, temel olduğunu bilerek ve çocuğun da tıpkı hani maddi olarak helal lokmayla beslenmesi ne kadar önemliyse ki bu onun maneviyatına da etkiler. Ayrıca çocuğun manevi dünyasının da hakikatin bilgisiyle, hakikatin tohumuyla yetiştirilmesi, neşvi neva bulması gerekir. Bu noktada anne babaya çocuk hatta çocuk doğmadan üzere der İslam alimleri ama biz hani 0-6 yaş arasında aile içerisinde anne babanın tutum ve davranışının yaşayarak gösterdiği şeylerin olumlu örnek olmanın, rol model olmanın çocuğun ruh dünyasında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her yaş durumuna göre, hepimiz biliriz çocuklar böyle soruları bitmez, sürekli bir merak, hani gözleri ışıl ışıldır, sürekli
evet.
Bir soru yağmuruna tutarlar bizi. O noktada işte onların kendi seviyelerine göre o gönül dünyasındaki, zihin dünyasındaki sorulara da doğru bir şekilde cevap vermenin, doğruyu onlara öğretmenin, doğru bir şekilde rol model olmanın, kulaklarından daha çok gözleridir çünkü çocuklarımızın bizi takip eden, ne kadar önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tabii bunlar hani bir insanın evladını sevmemesi ya da bir çocuğu sevmemesi diye bir şey söz konusu değil. Yani sevgi zaten fıtratımız, Allah bize koymuş. Onunla çocuğa karşı doğal bir duygu olarak sevgi gelişir. O sevgi temeline dayanan doğru disipline edilmiş bir eğitimle çocuğumuzu yetiştirmenin hedef olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir bitkiyi yetiştirmek bile emek istiyor, sabır istiyor, her zaman onunla beraber olmak istiyor. Aynen onun gibi çocuklarımıza doğruyu güzeli anlatırken de o sevgiyle, hoşgörüyle, sabırla onun gönül dünyasında doğru bilgiyi, hakikatin bilgisini ki Peygamber Efendimizin konuşmayı öğrenen, hani konuşabilecek çağa gelen çocuklara önce Allah'ı, hani kelime-i tevhidi öğrettiğini biliyoruz. Hı hı. Hani zihin dünyasında o doğru bilgiyle, inançla çocuğun hamurunu yoğurarak yolumuza devam etmek inşallah bizim dünya ve ahiret mutluluğumuzun kaynağı olacak olan evlatlarımız açısından çok önemli olacaktır.
Evet. Aynur Hocam, bebek dünyaya daha gelmeden anne babası, büyükleri hemen böyle bir isim arayışına girişirler.
Evet.
Adı
evet.
Ne olsun diye. Bazen de etrafımızda tuhaf isimlerle karşılaşıyoruz. Bir çocuğa güzel isim koymak çocukların anne babası üzerindeki hakkı mıdır?
Evet, en önemli haklarından birisidir. Peygamber Efendimiz güzel isim koymak ve terbiye eder. Aslında güzel isim, düşünün, biz ismimizi doğumla ölene kadar taşırız. Hani halk arasında bir insana 40 gün deli dense deli olur gibi bir ifade vardır. Hı hı. Ona sürekli nasıl hitap edildiğinin çocuğun şuur altında ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir bu. Biz ona güzel bir isimle, ki Peygamber Efendimiz orada işte anlamı güzel olan isimlerden bahseder. Çocuk için ne kadar önemli olduğunu ya da işte güzel bir sahabe ismi ya da peygamber isimlerini verdiğimiz zaman çocuğa rol modeli olarak neyi gösterdiğimizi belirtmesi açısından bizim için önemlidir. Onun için de Efendimiz zaten hani kendi döneminde anlamı kötü olan, kişinin hoşlanmayacağı isimleri ya da ona kibir gibi kötü ahlak özellikleri verecek isimleri de değiştirmiştir. Onun yerine daha çok işte peygamber isimleri, işte ya da Abdullah, Abdurrahman gibi sürekli ona Allah'ın kul olduğunu, bir hayatını kulluk rotası üzerinde devam ettirmesi gerektiğini söyleyecek, yani bu tip isimleri telkin edecek vermiştir. Maalesef günümüzde biraz anne babalar bu noktada gereken hassasiyeti göstermiyorlar. Yani ismin sadece kulağa hoş gelmesi isim olması için yeterli değildir.
Evet.
Tabii ki kulağa hoş gelmesini tercih edebiliriz ama bunun asıl temelinde anlamının güzel olmasıdır.
Evet. Bu isimlerin bir de kader boyutu olduğunu görüyoruz. Bazı insanlar o isimleri kaldıramıyorlar. Bununla da karşılaşabiliyoruz.
Yani şey de vardır, hani kaba isimlerin, işte taş, kaya gibi hani böyle bir takım şeylerin evet, ruh dünyasına sertlik verdiğiyle evet, ilgili. Yani bizim terbiyemizde böyle Halim, Selim gibi isimlerin tercih edilmesi gerektiği noktasında Peygamber Efendimizin de bu şekilde şeyleri vardır. Mesela harf ismini bile Hazreti Hasan ve Hüseyin'e verilmesinden Allah Resulü imtina eder. Onun yerine Hasan ve Hüseyin gibi güzelliği telkin eden isimleri seçtiğini görüyoruz. Tabii bu da isimden başlayarak çocuğumuzun her şeyine dikkat etmemiz gerektiğini göstermesi açısından bizim için önemlidir. Evet. Çocuk sorduğunda hani, benim ismimin anlamı nedir diye bir soru yönelttiğinde, aslında biz o çocuk için nasıl bir çocuk yetiştirme şeyinde, hedefinde olduğumuzu da o ismin üzerinden çocuğumuza telkin ediyoruz.
Evet.
Sen Müslüman, iyi ahlak sahibi, iyi bir insan olma üzere yetiştirilmek istiyorsan eğer evladımızı, böyle bir hedefimiz varsa zaten isimden hareketle buna başlıyoruz.
Evet.
Bu sorumluluk da ismiyle beraber başlamış oluyor.
Evet, önemli bir mevzu. Aynur evet. Hocam, anne babanın vazifelerinden birisi, daha önce de siz bahsettiğiniz, çocuğunu iyi terbiye etmesi. Bunun evet, yanında anne babanın çocuklarına namazı emretmesi de vazifesi değil mi?
Evet, ve Nur ke bi salati, çocuklarına namazı emret. Ya da kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun şeklindeki ayeti kerimeler. Oradaki hani Peygamber Efendimizin terbiye dediği şeyin İslami terbiye, iman, ibadet ve ahlak boyutuyla Kur'an ve sünnet boyutunda yetiştirilmek üzere bir terbiye olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Namaz da zaten bizim Rabbimizle olan bağımızı göstermesi açısından dinin temel şeylerindendir. Yani kul olduğumuzun, Allah'a kul olduğumuzun imanla ayrılmayan bir parçasıdır. O da zaten oradaki namazla çocuğun hani Peygamber Efendimiz'in hayatında olduğu gibi o aile ortamında çocuğun yetiştirilmesi. Hele bugünlere hani çok evlerimizde kaldık. Cemaatle çocuğun namaz kılması, o terbiyeyle yetiştirilmesi, çocuklarla seccade beraberliğini, aile ortasında o beraberliği oluşturabilmek. Aslında bunun çocuğun hayatında kendiliğinden de gelişen bir tarafı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu yani 7 yaşında Peygamber Efendimiz'in namaza öğretilmesi, alıştırılması, işte o dönemde namaz kılabilecek kısa surelerin öğrettirilmesi, bunun aile, aslında çocuk aile ilişkisinde de bir sıcak bir tarafı da vardır. Yani bu emir komuta zinciriyle yapılan bir şey değildir. Bu tam tersinde bununla ailenin yoğrulması, bu şekilde şekillenmesi, çocuğun bunu bir birlikteliğe, anneyle babayla bir paylaşıma dönüşmesi hem bir eğitimdir, hem dini bir eğitimdir, hem de normalde çocuğun aileye aidiyetini güçlendiren bir tarafı da vardır.
Evet. Hocam çocuk 7 yaşına geldiği zaman mı anne babası ona namaz emredecek?
Buradaki namazı emretmek tabii ki hepimiz biliyoruz. Oradaki dini farziyet henüz çocukta oluşmamıştır. Ama bunlar alışkanlık isteyen bir tarafta davranışlardır da. Biz bunları yavaştan başlarız. Hatta çocuklarımıza namazı kıldırırken öncelikle gündüz namazları ya da kısa namazlarla başlamamız, hani çocuğun çocuğa zor gelmemesi, kaldırabilmesi açısından işte kısa surelerle, Allah Resulü'nün çünkü çocuk ağladı diye namazını kısa tuttuğunu biliyoruz. Hı hı. Yani bunun çocuğu yetiştirmek için ne kadar, tabii ki artık buluğa geldiği zamana kadar çocuk bunu disipline etmiş olur. Buluğ çağına geldiğinde eğer bu tip ibadetleri, namaz gibi ibadetleriyle kendisini disipline ettiyse, bir çocuğun o buluğ dönemindeki, ergenlik dönemindeki bir takım sıkıntıları atlatması da çok kolay olur.
Evet.
Onu dizginleyecek bir tarafı vardır çünkü. İşte bu daha ilk konuşmaya başlayan çocuğa Allah Resulü'nün kelime-i tevhidi, Allah lafz-ı celalini öğretmesiyle başlayan, hani bizim kültürümüzde de, ninnilerimizde, manilerimizde la ilahe illallah kelime-i tevhidlerle başlayan bir süreçtir. Hı hı. Sıfır, bu küçük yaştan başlar. Çocuk zaten işte bir besmeleyle sofraya oturulması, sofradan kalkılırken bir elhamdülillah denilmesi, bir takım bu tip hani maşallah, inşallah gibi kelimelerimizin telaffuz edilmesi, ne anlama geldiğini öğretilmesi çocuğun dini motiflerle yetişmesi anlamına gelir. Ama zamanla ne olacaktır? Tabii ki o merak duygusuyla bizim çocuklarımızın bize çok daha derinlikli sorular sorduğunu da görürüz. O noktada da tabii ki hiç korkmadan çocuklarımızın yaşına, sorduklarına soruya uygun doğru cevapla, asla geçiştirilmeden her bir sorusuna büyük bir insandan gelirmişçesine aynı şeyle cevap vermemiz. Ama tabii ki hani kelliminden sana kaderi okuleyim, kendi seviyelerine göre kısa, öz, sorduğuyla yetinen cevaplarla çocuğumuzun ruh dünyasını geliştirme noktasında gayreti anne babanın, ebeveynin ya da büyüklerin göstermesi gerekir.
Evet, anne babanın çocuklarını İslami ölçülere göre terbiye etmesi, eğitmesi o kadar önemli ki bunu çevremizde görebiliyoruz. Günümüz gençliği maalesef çok yanlış eğilimler gösteriyor. Hatta geçenlerde sosyal medyada ve haberlerde bir videoyla karşılaştık. Sırf ayakkabı almadığı için annesini merdivenlerden iten bir kız çocuğu. Hepimizi derinden etkiledi. Ne oldu da bu kız çocuğu anne babasına böyle asi oldu? Annesine böyle kötü davranır oldu. Bunu da sorgulamamız lazım değil mi?
Evet. Acaba acaba çocuklarımıza hani sevgi derken sadece o sevgiyi maddi olarak verdiklerimizle mi göstermeye çalışıyoruz? Bu noktada da kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Ya da toplum olarak, sadece anne baba olarak değil, duygularımızı sadece maddi olarak verdiklerimizle mi karşı tarafımıza ifade edebileceğimizi düşünüyoruz?
Evet.
Ya da insanın sadece maddi kazançlarıyla, maddi elde ettikleriyle mi var olabileceğini, ki tam tersi olması gerekir. Maddiyat bizim için ihtiyacımız kadar olması gereken, asıl olanın ruh dünyamızın, maneviyatımızın olması gerektiğini, oraya yatırım yapmamız gerektiğini çocuklarımıza küçük yaştan itibaren sabrı, kanaatkarlığı öğretmemiz, paylaşmayı öğretmemiz, çocuklarımıza asıl mutluluğun aldıklarımızla değil de belki ikram ettiklerimizle, komşumuza gönderdiğimiz bir tabak yemekle olabileceğini küçük yaştan itibaren bu şekilde bir ahlakla yetiştirmemiz gerekiyor.
Evet, akıl sağlığımız, ruh sağlığımız çok önemli. Ruhumuzu da beslememiz gerekiyor ve ruh maalesef gıdasız kaldığı zaman ölebiliyor, kabiliyetlerini yitirebiliyor. Evet. Bu örnekte olduğu gibi. İnşallah sorumlu anne babalar olur bundan sonra. İnşallah. Çocuklarını da iyi şekilde eğitirler. Geleceğe güzel bakan, anne babasına, topluma faydalı genç nesiller yetişir. Böyle ümit ediyoruz, İnşallah. Dua ediyoruz.
İnşallah.
Hocam şimdi de isterseniz Diyanet TV'de başlayan Yaz Kur'an kursuna değinelim. Evet. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?
Şimdi tabii ki çocuklarımızın akademik başarısı kadar onların dini yönden doyurulması, dini bilgiyle mücehhez edilmesi de bir Müslüman için en az onun kadar, ondan daha fazla önemli olması gerekir. Ailenin bunu evladına hissettirebilmesi lazım. Tabii yaz gelince bizim camilerimiz cıvıl cıvıl olurdu çocuk seslerimizle. Başka bir hava görüldü. Tesbihlerimiz, evet, havada uçuşurdu. Onunla mutlu olurduk biz. Ve bizim camilerimizde çocuk sesinin olması aslında geleceğe de umutla bakmamızın bir vesilesiydi. Tabii zor bir imtihandan, hem ülke hem bütün insanlık olarak zor bir imtihandan geçiyoruz. Çocuklarımızı zapt edebilmek, onları mesafe, maske gibi şeylerde kontrol edebilmek kolay değil. Ama bir taraftan da bizim bu eğitimi vermemiz lazım. Onun için inşallah Diyanet TV'de başladık Kur'an eğitimine. Kur'an kursumuz artık Diyanet TV üzerinden 29 Haziran itibarıyla başladı. Orada da Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanında iman, ibadet, ahlak, siyer, yani Allah Resulü'nün hayatı gibi dersler her kademeye göre, hem sıfırdan başlayan, hiç bilmeyen çocuklarımıza, hem de bunu geliştirecek Kur'an okuyorum şeklinde devam ediyor. Yine çocuklarımızın kafasına takılan, hani çocuklar gerçekten tahmin etmediğimiz sorularla bazen gelir. Bazen biz anne babalar olarak ona yetinmeyebiliriz. Nasıl ki bir çocuğumuzun sorularına, bir takım ihtiyaçlarına biz yetemediğimiz zaman onu uzmanına götürüyorsak, çocuklarımızın kafasına takılan imanla, inançla ilgili bu sorular noktasında da anne babanın hiç tereddüte kapılmadan bunu işin ehline götürmesi lazım.
Evet.
Bu noktada da yine bu çocuklarımızın merak duygusunu getirecek, bu noktada sorularına cevap verecek programlar da var. İnşallah bu dönemde, tabii ki burada sadece televizyonda, hedef televizyondan izlediğiyle Kur'an'ı öğreniyorum, okuyorum, dinimi öğreniyorum programlarıyla kalması değil. Anne babanın çocuğunun dini eğitimine de önem verdiğini göstermesi açısından o dersleri zaten 1-1,5 saatlik bir program olduğunu düşünürsek, arkasında çocuğuyla beraber tekrar etmesi hem güzel bir etkinlik olacak anne baba ve çocuk açısından, hem de bu işin önemini bizzat anne baba kendi davranışıyla da evladına göstermiş olacak.
Evet, çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah Kur'an'ı öğrenen, yaşayan, hayatına tatbik eden
İnşallah.
Nesillerin
İnşallah.
Olmasını diliyoruz. Böyle İnşallah. Niyaz ediyoruz Allah'tan. Yayınımıza katıldığınız Allah. İçin çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Allah
Bizi aydınlattınız. Olsun. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayırlı günler. Allah'a emanet
Hayırlı günler olun. Sizler de. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar bizlerleydi. Çocuklarımızın anne babaları üzerindeki haklarını ve Diyanet TV'de başlayan Yaz Kur'an kursunu konuştuk. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.